Ayrım 14.
Leonid, Sevola ve Brüt titreyin şimdi. Ama kitaplar, bilimler, hatta maceralar dünyanın nimet suyu içildikten sonra gelsinler. Nimet suyu şarap. Biz taşrada yetişenler, salakların gecelik ve bonileri arasında yetişenler neler biliyoruz? Şarap, kadın ve özgürlük hakkında. Marx, bugün hayat başlıyor, yarın bilim. Karl arkadaşını dinliyor görünüyor ama aslında kendi işlerini düşünüyordu. Evet, Trier artık gerilerde kalmıştı. Sevgili babası, sevgili annesi, Brücken Gazete'deki ev. Bundan böyle onun için hep uzakta kalacaktı. Karl özgür ve tek başınaydı. Gençlik potansiyeli çok güçlüydü. Eski Bond'da kendi hayatını kendisi yönetiyordu. Çocukluğunun parlak yılları bitmişti. Bu yıllar ona ilk defa eski bir oyuncak gibi komik geliyordu. Kargalar istedikleri kadar bağırsın, memur ve tüccarlar bukudurmuş Bond kurbağaları istedikleri kadar yırtınsın, üniversiteliler şarkı söylüyor, eğleniyor, ahlaksızlık ediyorlardı. Çünkü onlar kiliseyi ve aile kurumunu protesto ediyorlardı. Gece yarıları bazen de hava aydınlanmak üzereyken kuytu meyhanelerden sallanarak ve taş basamakları takılarak çıkan delikanlılar şarkılar söylüyor, el ele tutuşarak sokakları enlemesine kapatıyorlardı. Sönmüş fenerlerin altında daire oluşturup deli gibi Godemus söyleyen insanlar dans ediyordu. Özellikle birinci sınıflarla başa çıkılamıyordu. Eskiden kalma bir geleneğe göre şarap gibi köpürüyorlardı. Onların cesareti kabına sığmıyordu. Saçma sapan nedenlerden ve tartışmalardan dolayı düellolar yapılıyordu. Düello onlara şeref kazandırıyordu. Karl Marx bu geleneklere ihanet etmiyordu. Arkadaşlarıyla birlikte sabahlara kadar içiyor, tartışıyor, esnafları protesto etmek için camlarını kırıyor, kılıcıyla kahramanca dövüşüyordu. Trierliler ve Bonlular adına savaşıyor, zanaatkarların güzel kızlarına asılıyordu. Karl Gür'ün arkadaşını öve öve bitiremiyordu. Daha ikinci sömestrde Marx, Trierliler komitesindeki 5 üyeden biriydi. Bir gece kavgasından sonra böyle fırsatları hiç kaçırmayan Semender tarafından içeri tıkıldılar. Bu vesileyle başta Gür'ün olmak üzere üniversite öğrencileri Marx'a bir uğurlama töreni düzenlediler. Gür'ün cesur düellocuyu şerefle kazandığı cezasını çekmeye gönderiyordu. 8. Bonn'un kenar mahallelerinden birinde kışları boş kalan küçük 3 katlı bir ev ve evin önünde içinde yabani elma ağaçları ve yabani leylaklar olan bir bahçe vardı. Evin bekçisi Napolyon savaşları sırasında askerlik yapmış şaşı gözlü bir adamdı. Bir gece geç saatte iki üniversiteli evin kapısını çaldı. Onların siyah cübbeleri, gözlerine kadar indirilmiş şapkaları, etrafa bakınarak tuhaf tuhaf konuşmaları bekçinin ilgisini çekmişti. Paraları da alınca bekçi çok etkilendi. Hatta Friedrich Wilhelm'e Prusyalı asker kütüğü dedi. Üniversiteliler ihtiyarın bu cesaretini değerlendirip ona yüklüce bir para karşılığında kendilerine gözcülük yapmasını teklif ettiler. Bekçi yeni gelenlere evin anahtarını verdi. Ev yaza kadar kiralanmıştı. Bir kenar sokakta bulunan bu soğuk eski ev haftada iki kez canlanıyordu. Bekçi büyük bir özenle pencerelerin kepenklerini tek tek kontrol edip kapatıyor, sonra da ışıkları yakıyordu. Avlunun etrafına nöbetçi koyuluyordu. Eğer herhangi bir tehlike yaklaşırsa nöbetçiler daha önce belirlenen sinyalle içeridekileri haber vermek zorundaydılar. İnsanlar farklı farklı yollar kullanarak ve her zaman teker teker eve geliyorlardı. Parolaları ise özgürlük, despotluğa ölüm, kahrolsun cellatlar, özgür birleşik Almanya'ydı. Pelerinler ve geniş şapkalar dar bir koridora bırakılıyordu. Zemin katta silahlar gizleniyordu. Kılıçlar, epeler, süngüler. Gelenler büyük bir salonda ciddi yüz ifadeleriyle selamlaşıp duvarların önündeki tahta banklara oturuyorlardı. Komiteye kabul edilen yeni üyeler diz çöküp yemin ediyorlardı. Çoğunun iradesine boyun eğeceklerini, ihaneti hayatlarıyla ödemeye hazır olacaklarına dair ant içiyorlardı. Memleketin kaderi bizim ellerimizde. Despotları titretmeliyiz. Onları hiçbir şey kurtaramaz. Savaşa hazırız ama hala devletin başına kimi çıkaracağımıza karar vermedik. Tüm küçük prenslikleri kaldırmalı. Prens Friedrich Wilhelm, demokrat ve devrimci bir insan. Kahrolsun despotlar, üniversiteliler cumhuriyet istiyor. Tartışmalar saatlerce sürüyordu. Bahçede nöbetçiler birbirlerini kontrole gidiyorlardı. Gece kuşu çığlık atıyordu. Öğrenciler horoz seslerini duyar duymaz ambara inip atışlar yapıyor, kılıçlarla dövüşüyorlardı. Gelecekteki savaşa hazır olup olmadıklarını sınıyorlardı. Yarı yıkık ambara titrek ışıklı lambalar yerleştirilmişti. 1836 yılının bir bahar gecesinde gündüzleri cansız olan gizemli evin kapısını bir Darmstadtlı çaldı. misafir insan hakları komitesinin temsilcisiydi. Kötü haberler getirmişti. Kardeşler, aramızdan en iyilerini, en şereflilerini zincire vurdular. Papaz Weidig'in yakalanışının üzerinden neredeyse bir yıl geçti. Bir yıldır cellatlar Weidig'e işkence çektiriyorlar. Baskı kulübesi polislere ihbar edilmiş. Kızıl Bekerli cesur Johann Stock hapiste çürüyorlar. George Bühner İsviçre'ye kaçmayı zor başardı. Kardeşler, başımızı kestiler. Bize nasıl yardım edebilirsiniz? Hain kim? Konrad Kuhl. Kardeşler, hiç zaman kaybetmeden Darmstadt'a gidelim. Hapishaneyi ele geçirip özgürlüğün dostlarını kurtaralım. Durun diye bağırdı yeni gelen. Olay çok karışık. Kişi dalgaların üstünde yüzen bir köpük damlası sadece. Tarihin yasalarını irademize uydurmak mümkün değil. Weidig bildirileri yazıyordu. Ben ve komitenin diğer üyeleri onları ceket altında saklayarak köylere gidip evlerin eşiklerine bırakıyorduk. Ama köylüler maalesef okuma yazma bilmiyor. O yüzden bu tuhaf kağıt parçalarını polise götürdüler ve böylece bizi ele verdiler. Biz gelen baharın habercileriyiz ve ölmeye mahkumuz. Biz tarihin tortusuyuz. İçerideki arkadaşlara nasıl bir yardımınız oldu diye sert bir şekilde sözünü kesti bir öğrenci. Nöbetçileri satın aldık. Yerlerine başkalarını koydular. Yerin altını kazdık ama yakaladılar. Hapishaneyi basarak mahkumları kurtarmayı düşündük ve bir böreğin içerisinde planı gönderdik. Ama nöbetçi polis börekle birlikte planımızı da yedi. Kaybedecek hiç zamanımız yok. Çünkü Weidig ve Stock'a korkunç işkenceler yapılıyor. Onları sıçanların bile rutubetten öldüğü deliklere tıkıp aç ve susuz bırakıyorlar. Zincirlere vurup kamçılıyorlar. Hücreler fare, sıçan, bit ve pire kaynıyor. Onların yüzünden acılar daha da çoğalıyor. Gardiyan bu cehenneme ancak kapının eşiğinden bakabiliyor. Duvarlarda dışkı ve kan var. Küçük pencere demirle kapalı ve ışık dört parmak genişliğindeki bir delikten sızıyor. Doktor gibi giyinip polislere de rüşvet verip kahramanlarımızın çürüdüğü o dehşet verici hücreleri gördüm. Ama insan onların acılarını görmese daha iyi olur. Almanya'nın bir barbar ülkesi olduğunu görmemesi daha iyi olur. 9. Baharları tıpkı Trier'de olduğu gibi Bond'da da hava türlü çiçek ve çiçek açan ağaçların kokularıyla doludur. Hava leylak, akasya, menekşe ve nergis çiçekleriyle yarışır. Kokular ve renkler tüm pencereleri kaplamıştır. 1836 yılında üniversite öğrencileri geleneğe bağlı kalıp baharı ellerine bir kadeh punçla karşıladılar. Düellolar, kavgalar ve öpüşmeler çoğaldı. Karl eskisi gibi ateşli bir tartışmacı, iyi bir silahşör, yorulmak nedir bilmeyen bir eğlence hastasıydı. Onda Kant ve kılıç, şarap ve felsefe çok iyi bir uyum içerisinde yaşıyordu. Heinrich Marx, Bonn'a gerekli parayı gönderiyor ama aynı zamanda sitemkar mektuplar yazıyordu. Ama gönderilen paralar hiçbir zaman Karl'a yetmiyordu. Birinci sınıfın kendine göre gelenekleri var, gençliğin çılgınlıklara ihtiyacı var. Çocuk ne kadar çabuk ona vergisini öderse o kadar kısa bir süre sonra sakinleşecek ve olgunlaşacak diye düşünüyordu Heinrich Marx. Ancak oğluna öğüt veren mektuplar yazmaya devam ediyordu. Mektubun bana sana karşı olan güvenimi tekrar kazandırdı. Sen güçlü bir karaktere sahipsin ve açık sözlü dürüst bir insansın. Bu da benim için paradan çok daha önemli. Şu anda 100 taler gönderiyorum. Eğer istersen yine gönderirim. Ama senin akıllanıp güncel yaşamla ilgilenmeye başlayacağını biliyorum. Çünkü yapılan tüm felsefelere rağmen birçok insanın saçları günlük yaşamın gailelerinden dolayı ağrıyor. Demek ki düellolar ve bilim öylesine çok iç içe girmiş. Bu aslında toplumdan doğan bir korku. Neye karşı korku? İyiler her zaman kazanmaz. İnsan da çok az şey tutarlıdır. Şu anki alışkanlıklarının sende kül salmasına izin verme. Tabii ki bunlara alışkanlık denirse. Bence bunlar sadece geçici birer heves. Kendi kendini kandırmamaya özen göster. Bizi kandırmayı ise asla deneme. Şerefli bir insanın tüm bunları aşabileceğine inanıyorum. Bu sırada Fritz Schlag günlüğüne şunları yazıyordu. Biz hepimiz zamanımızı eğlence, felsefe ve şiir arasında paylaştırıyoruz. Şiir pek fazla bir şey vaat etmediği için ve sözcükler karın doyurmadığından babamın da istediği gibi ben bilimle ilgilenmeyi tercih ediyorum. Sınıf arkadaşlarım ay ışığı altında kendilerinden geçiyorlar. Bence oturup ders çalışmak daha hesaplı. Dün zapt edilmeyen Aslan Meyhanesi'nde tüm Trier şairlerine Petrarca'ya bile hakaret ettim. Petrarca yeteneksizliği ile birlikte çağın hastalığını ifade ediyor. Az kalsın iş düelloya varacaktı ama sonunda anlaştık ve Dante, Tasso, Jean-Paul, Herder ve Jacobi şerefine kadeh kaldırdık. Jean-Paul sülük gibi öğrencilerin kalplerine yapışmış ama mantığın peçesi altına saklanmanın zamanı geldi. Romantiklerin oklarından sakınmak için böyle bir şey yapmak gerekiyor. Tüm gece eğlencelerine rağmen hiçbir felsefe dersini kaçırmıyorum. Felsefe tarihini derinlemesine incelemeye çalışıyorum. Bazı etik sorunlar üzerine düşünüp modeller bile kurabiliyorum. Hiç kimseyle arkadaşlık etmiyorum. Çünkü böylesi daha ucuz ve daha sakin oluyor. Aslında dostluğun temeli ve bunun sınırları nerede? Beynimin karanlık köşelerinde bir şüphe daha var. Tanrı. Olgun arkadaşlarla sohbet ederek hiç savaşmadan çocukça inançlarımı gömdüm. Bunun karşılığında çağımıza cevap veren daha bilimsel yanıtları öğrendim. Lessing'in de söylediği gibi mucizeler, destanlar ve din benim için bir binayı kurmaya yarayan iskelelerdi. Bina tamamen bittiğinde de keskin zekam sayesinde iskeleleri fırlatmayı becerebildim. Sokrat'a göre her insanın hayatı doğaüstü bir güç tarafından yönlendiriliyor. Eğer bu doğruysa ben hayallerin kanatlarında boşuna uçuyorum ticaret dünyasına doğru. Kahpe felek benim geleceğimi çoktan belirlemiştir. Sıkı dur Fritz. Sadece gerçeğin nameleri altında dans et. Başını eğme. Dulun evinde yaşa, bekçinin kızını öp, geğirmekten korkmadan ye, ren şarabı iç, üniversitede felsefe öğren. Ey asil insanlar, hukukun yırtıcı pençeleri arasına atılan, acı çeken bu ticaret hastası için ağlayın. Kaderden onun için mutluluk zammı rica edin. 10. Birinci sömestrede olduğu gibi, ikinci sömestrede de Carr, edebiyat klasikleri ve hukukla ilgileniyordu. Schlegel ve Dalton'un derslerini hiç kaçırmıyordu. Welker'in verdiği mitoloji dersinden o kadar çok bıkmıştı ki Paskalya tatili sonrası onu bıraktı. Zaten bu konuları çok iyi biliyordu. İhtiyar Welker'in çok değişik bir insan olduğunu düşünüyordu. Asla ulaşılamayan Helen ruhunu arayan, Pygmalion'un hayallerinden takip edilen Galatea'yı canlandırmayı arzulayan iyi bir antik edebiyatçı, iyi bir arkeolog olduğunu düşünüyordu. Welker'in kazılarda bulup çıkardığı el yazıları onun hayal ettiği Yunanistan'a hiç uymuyordu. Hayal kırıklığı ve boşa giden çabaları kötümserliğini artırdı ve karaciğer hastalığını hızlandırdı. Kin ve hırsla doluydu ama kendisini kapıp koyvermiyordu. Yaşadığı çağı kül yığınına, yok olmuş bir uygarlığın yıkıntılarına benzetiyordu. Almanları barbarlar sınıfına dahil etti ama bu Helen hayranı Almanların kaderine karşı yine de duyarsız kalamadı. Güncel yaşam onu Pardüsüsü'nün eteklerinden tutup Olimpos ve Parnas'tan gerçeklere çekiyordu. Güncel yaşamın rolünü okul yönetimi oynuyordu. Okul yönetimi Welker'in eski bir cumhuriyetçi olmasından şüpheleniyordu. Omeros dönemi şairlerinin Epik Eğilimleri adlı bir kitap yazmıştı profesör. Okul yönetimi bu masum kitapta bile özgürlükçü fikirler bulmayı başarmıştı. Marx insanları dikkatle incelemeyi seviyordu. Welker'i daha ilk gördüğünde onun iyi kalpli bir tarih solucanı olduğunu anlamıştı. Cahil Alman polislerinin kitapta keşfettikleri düzeni yıkma çağrısı tanrılar arasındaki diyaloglardı. Aslında Marx çenesi düşük Welker'den değil Profesör Ferdinand Walter'dan hoşlanıyordu. Walter'ı Marx'a babası da tavsiye etmişti. Walter'ın gerçekçi olmasına değer veriyordu. Walter ise diğer profesörlerin yersiz hiçbir temele dayanmayan fikirlerinden bıkmıştı. 1836 yılında hukukçu Walter artık işte genç bir adam değildi. Gençliğinde yaptığı jimnastik sayesinde sağlığını korumuştu. Walter hırslı bir katolikti ve Bonn'lu profesörler arasında en iyi eğitimciydi. Onu dinleyenleri inceliyor, hissediyordu. Onun derslerinde sınıf ağzına kadar dolu olurdu. Profesörün akıcı, bazen oynak, bazen argo dolu konuşmasını dinleyen öğrenciler mutlaka onun etkisinde kalıyorlardı. Walter asla sözcük tekrarı yapmıyordu. En kuru konuları bile şiire dönüştürebiliyor, anlattıklarını yaşatıyordu. Mesela Roma'yı anlatırken kullandığı simgeler ve somutlamalar sayesinde öğrencilerini Roma Senatosu'na kadar götürür ve orada imparatorlarla tartıştırırdı. Cato'nun projelerini seçtirirdi. Walter'ın düşüncesi derin değildi ama sözü çok etkileyici ve düzenliydi. Roma hukukunun enstitüleri dersini veren Edward Bushing, Walter'ın tam tersiydi. Carr bu derse hiç ilgi duymuyordu. 34 yaşındaki bilim adamı tıpkı Welker gibi antik çağın hukuk izlerini bulma, ölü destanları canlandırma çabası içerisindeydi. Ama Helen hayranı genellemelere giderken Bushing genellemelerin en büyük düşmanıydı. Sert ve hiç susmayan biri olan Bushing, dersleri öğrencilere karşı bir sözlü saldırıya dönüştürüyordu. Dağınık bilgileri beynini kocaman bir tümör gibi kansızlaştırmıştı. Yabancı insanların görüşlerine karşı kendini beğenmişliğini bir korunak olarak kullanıyordu. Sürekli mırıldandığı ve her şeye muhalefet ettiği için dinler meslektaşları arasında liberal biri olarak tanınıyordu. Katoliklerden nefret ediyordu. Alman hümanizminin temsilcisi olan Hutten'in eserlerini yayınlamaya başladı. Hutten, Papa'nın kanlı düşmanı Luther'in hayranı ve Bushing'in en sevdiği kahramandı. Edward Bushing tıpkı onun gibi Bond'da kendisini dışlanmış ve yalnız hissediyordu. Onun tek dostu Schlegel'di. Profesörlerin arasında ansiklopedik hukuk bilgileri dersini veren Puget'e her şeyden uzak kalıyordu. Karl uzun süre bu ön yargılı, her zaman bir şeylere küsmüş, hareketsiz, yüzü kül renginde olan adamı anlayamamıştı. Şehirdeki söylentilere göre Pugin'in maddi durumu çok kötüydü ve sağlığıyla ilgili sorunları vardı. Oyun kağıtları Pugin'in hayatındaki en önemli şeylerdi ama kumarda pek şansı yoktu. Gizlice Bon'un kumar batakhanelerine gidiyor ve gecelerini orada en seçkin ayyaşlar ve üniversite tortularıyla geçiriyordu. Bir keresinde Karl onu masada kağıt oynarken görmüştü. Pugin her şeyini kaybetmişti. Bu tür oyunlar Marx'ın ilgisini pek çekmiyordu. Ama bilardo salonunda büyük bir ilgiyle izlediği düellolar gibi şimdi de çaresizlikten deli olan Pugin'in silik renkli kağıtlarla savaşını izliyordu. Pugin'in alt dudağı ileri çıkmış, elleri titriyordu. Oynadığı son talerle kaybettiklerini geri aldı. Şok öylesine büyüktü ki Pugin kusmaya başladı. Üniversite öğrencileri bu zavallının mutluluğuna gölge düşürmemek için hemen oyun salonundan çıkıp başka bir restorana gittiler. Pugin'e herkesin acıması ona garip bir ün sağladı. Öğrenciler onu kötü alışkanlıklarından, sorumsuzluğundan, beceriksizliğinden dolayı seviyorlardı. 11. Günler çok çabuk geçiyordu. Karl bir saatin sadece 60 dakikadan ve günün 24 saatten ibaret olmasından son derece şikayetçiydi. Okulda bir şiir topluluğu kurmuşlardı. Marx, yaramaz ve tutarsız Karl Gür'ün, duygusal ve yetenekli Emanuel Hebel bu topluluğun üyeleriydi. Yılın başından beri Göttingen şairleri ile Taç adını taşıyan bu topluluk yarışıyordu. Ama kimin birinci olduğu henüz belli değildi. Şiir tantanalarından ve romantik sözcüklerden bıkan Göttingen şairleri Maurice Carrier ve Theodor Kreuznach, bir sepeti sosisle doldurup üstüne de uzun soneler yazıyorlardı cevap olarak. Sevgililer, düellocular, ayyaşlar, tartışmacılar bahar gelince kışın tıkıldıkları deliklerinden dışarıya çıkıyorlardı. Çayırlarda ve ormanlarda dolaşmaya başlıyorlardı. Godesberg'e yürüyerek birkaç saate ulaşılabiliyordu. Üstelik yolda gölgeliydi. Öğrencilerin sırtlarındaki yük de sadece bir torbadan ibaretti. Yani yükleri ağır değildi. Godesberg'de büyük bir meşenin altında muhteşem bir meyhane vardı. Beyaz At adını taşıyan bu meyhanede asırlardan beri Bonn Üniversitesi öğrencileri içip kuduruyorlardı. En iyisi pazar sabahı hava daha tam aydınlanmadan yola çıkmaktı. Bu saatlerde şehrin dışındaki tozlu yolda sabah düşen çiğle yumuşamış olurdu. Trierli üniversite öğrencileri de aynen böyle yapıyorlardı. Çünkü polisler ve bekçilerin nefesi enselerindeydi. Eğer 30 kişi gece bağırarak şarkı söylüyorsa ve o 30 kişi sarhoşsa şehrin uyanmama ihtimali çok düşüktü. Pencere pancurları açılır, öğrencilere küfürler savrulurdu. Hakim Salamander öğrencileri yakalamak için binlerce kurnazlık düşünüyordu. Üniversitenin hakimi polisleri sivil giydirip güya normal şehir sakinleriymiş ve düelloları sırf meraktan izlemek istiyorlarmış gibi öğrencilerin peşine takıyordu. Salamander hiç olmazsa iki düellocuyu suçüstü yakalayabilmek, illegal komitelerin bir toplantısını basabilmek için tüm yeteneklerini ortaya koyuyordu. Ama öğrenciler sakinlerin geldiğini hissettiği anda düello başlamak üzere bile olsa iyi bir tiyatro sahnesi ortaya koyuyorlardı. İki taraf birbirine sarılıp öpüşmeye başlıyordu. Her seferinde de sakinler aptal yerine konuluyordu. İki yıl boyunca Salamander'in ele geçirebildiği tek şey öğrencilerin pardüsülerinin üzerindeki renkli şeritlerdi. Bu şeritler hangi komiteye üye olunduğunu gösteriyordu ama Salamander hangi komitenin hangi işareti kullandığını bilmiyordu. Okul hakimini avutan tek şey üniversite hapishanesinin hiçbir zaman boş kalmamasıydı. Ama buraya öğrenciler ancak fener kırmaktan, sarhoşluktan, ileri giden tartışmalardan ve sokak huzurunu bozmaktan tıkılıyorlardı. Berlin'e gönderilecek olan rapor için somut bir delil yoktu. Ne suçüstü yakalanmış düellolar, ne kargaşalar, ne de monarka karşı kurulmuş örgütler. Salamander sararıp soluyor, uykusuzluk çekiyor, iştahını kaybediyor ve eriyip gidiyordu. Trierlilerin de tıpkı diğer üniversite öğrencileri gibi aşık olmaları işten değildi. Fritz Schlag, Beyaz At meyhanesinde boşuna sık sık gitmiyordu. Meyhanecinin akbak, biraz da hafif meşrep kızı Amelie, öğrenciler tarafından çok beğeniliyordu. Özellikle hukuk fakültesinin ikinci sınıf öğrencileri kendisine Söğütçük lakabını takmıştı ve ona özel ilgi gösteriyorlardı. Bir aydır kurnaz kız Fris'i peşinden koşturuyor ama bir şey elde etmesine izin vermiyordu. Hadi Söğütçük, sadece bir öpücük. Eğer kalbini bana verirsen yasa dışı bir şey yapmış olmazsın. Hem bu doğa kanunu ve Tanrı'nın da emri. Tanrı senin dudaklarının benim öpücüklerimle tanışmasını emrediyor. O birbirimizi sevmemizi istiyor. Kurnaz saldırganın uzun rahip yüzü Amelie'nin dolgun yanağına dokunuyordu ama güzel kız Nuh diyor, peygamber demiyordu. Hiç affetmiyor ve önlüğünü düzelterek sakin ve mantıklı bir şekilde cevap veriyordu. Tanrı öpücüğün nikah altında verilmesini emrediyor. Fritz ve arkadaşları meyhanenin arkasında bir söğüt ağacının altında oturuyorlardı. Sen ön yargılara batmışsın diyordu Fritz küserek. Beynini temizlemen ve eski çöplüğünü arıtman için sana kitaplar getireceğim. İlk önce düğün sonra kitap diye ısrar ediyordu Amelie. Amelie şu anda balık etindeydi ama Frist onun birkaç yıl sonra nasıl bir şişko olacağını tahmin edebiliyordu. Amelie dudakları arasında bir çiçek sıkıştırmıştı. Çiçeklerinin yaprakları hafifçe uçuşuyordu. Çünkü Frist kızı yere yatırmış dudaklarından öpüyor ve artık izin beklemiyordu. Yemin ederim seninle okulu bitirir bitirmez hemen evleneceğim. Şunun şurasında 3-4 yıl kaldı. Şılak bu söze kendisi de inanabilirdi. Yeter ki amacına ulaşsın. Onlara ters istikamette Amelie'nin kız kardeşi Gertrude'a Trier'li Kevening'in yumuşak düz saçlarını okşuyordu. Kevening'in başı dizlerinin üstündeydi. Meleğim benim, seni seviyorum diye fısıldıyordu delikanlı. Elini bıçakla kesti ve ince bir dalı kanayan yere batırdı. Dal parçasıyla kızın mendiline şunları yazdı. Yemin ederim ki seni başka birine değişmeyeceğim. Yemin ediyorum senden başkasını arzulamayacağım. Bir kırlangıç gibi sevgilim, senin kucağında yaşayacağım. Beyaz At meyhanesinin önündeki düzlükte büyük bir meşe ağacının altında sandalyeler diziliydi. Yer bulamayanlar ise merdivenin üstünde eğleniyorlar, taş basamaklarda oturuyorlardı. Bardaklar, sürahiler ve şişelerle değişik renkte şaraplar, köpüklü punçlar, acı groklar ve siyah biralar içiyorlardı. Hardal ve patates çiçeklerinin kokusu da boğucu havada onları alkol kadar sarhoş ediyordu. Bahçeden çiçek kokuları geliyordu. Belde daralan uzun etekli pardüsüler, dar ceketler, gömlekler birer birer açılıyordu. Düzgün yüzeyli bastonlar, branda torbalar ve şapkalar otların üzerine atılmıştı. Şapka türleri her öğrencinin zevkini ifade ediyordu. Fransa'da moda olan yakalı ceketler kısa bir süre sonra gösteriş meraklısı üniversitelilerin üzerinde görülebilirdi. Bazıları kasket giymişti. Dindarlar, İngiliz hayranları ve geleceğin iş adamları ise silindir şapkayı tercih ediyorlardı. Filoloji okuyanlar yüksek tepeli, geniş kenarlı şapkalar giyiyordu. Bu da onların siyah romantik cübbelerine pek yakışıyordu. Filozoflar ve devrimciler ise kasketler, baretler, kalpaklar giyiyorlardı. Bu son kesim yönetimin haklarında hiç umut beslemediği gençlerdi. Onlar da zaten yönetime ne umut bağlıyor ne de güven besliyorlardı. Salamander'de bu son kesimi oluşturan öğrencileri hiç sevemiyordu. Hemen hemen tüm üniversite öğrencileri tütün içiyordu. Sigara, puro, nargile veya pipo. Tıpkı epe ve kılıç gibi okuyan insanın asla yanından eksik etmediği eşyalardı. Marx daha beşikteyken babasının sigara içmekten sararmış bıyıklarından nikotin kokuları alıyordu. Lisede ise artık kendisi içiyordu. Gezilerde, derslerde tütün ve pipo onun ayrılmaz yoldaşlarıydı. Gece eğlencesinden, sabah yalnızlığından sonra düşünceleri ağırlaşıp uykuya yenildiğinde kaynatılmış koyu bir kahve, altın renkli bir tütün hemen yardıma gelen ilk dostlar oluyordu. Beyaz At meyhanesinde sigara içip sürahileri fondip yapan öğrenciler bol bol zaman harcıyorlardı. Tanrı'yı ve hayatın anlamını tartışıyorlardı. Tanrı'nın varlığını kabul edersek insan özgürlüğünü kısıtlamış oluruz diyordu Schmalhausen. Doğru, insan doğanın kendisine verdiği yetenekleri ne değiştirebilir ne de yok edebilir. Sadece belirli bir şekilde kendisini geliştirebilir. Bu sınırı geçmek bizim elimizde değil ama bilgilerimizi genişletip kendimizi geliştirebiliriz. Buffon ölçülemeyen şeylerin kesinlikle anlaşılmaz olduğuna inanıyordu. Arkadaşlar diye bağırıyordu Carl Grün. Gece yeryüzüne iniyor, yıldızlar sessiz bir denizdeki farlar gibi bilginin içerisinde kaybolmuş, derinliklere girmiş şaşkın ruhlarımızı çağırıyor. Sokrat'a ve Platon'a yakışır tartışmalarımıza şarabı bitirdikten sonra devam edelim. Fondip. Marx hiç de sağlam olmayan masanın üstüne zıpladı ve hızlı hızlı okumaya başladı. Char Alkinoy dedi ki, Fiyakili erkekler, buraya gelin ve söyleyeceklerimi dinleyin. Aklımın bana emrettiği ve ince kalbimin hissettiği. Hava aydınlanmaya başladığında üniversite öğrencileri Godesberg'i terk edip şehre doğru yola koyuldular. Yolda dinlenmek için Dubnis'in Topal Cellat adındaki meyhanesine girdiler. Küçük meyhane basık tavanlı bir bodrum katıydı. Meyhaneye ancak iki masa sığdırılabilmişti. Masaların çevresinde sandalye yerine kütükler ve şarap fıçıları vardı. Yerdeki şarap gölcükleri hiç kurumuyordu. Öğrenciler bu bodrum katındaki meyhaneye işkence odası, sandalye yerine kullanılan kütüklere kafa yarma kütüğü, duvarda asılı bahçe bıçağına ise balta diyorlardı.